Tarihi ideolojik tatminlere göre şekillendirmeyen tarih programı tatmin etmeyen tarihe hoş geldiniz. Ben ve Talha Hocam yine sizlerle başka bir konuda karşınızdayız. Bugünkü konumuz inşallah Enver Paşa olacak. Yükselişi, düşüşü, aşkları, savaşlar, dolu dolu bir hayat, kısa bir ömre sığan dolu dolu bir hayat. Tabii bu konuda ikinci meşrutiyet alanında özellikle uzmanlaşmış Talha hocamız bize faydalı bilgiler verecek inşallah. Hocam merhaba.
Merhaba Alperen hocam, hoş bulduk.
İlk sorumla başlayayım istiyorum. Enver Paşa çok genç yaşta Harbiye Nazırı oldu. Tarihten bunu biliyoruz.
Evet.
Bu kariyer basamaklarını nasıl bu kadar hızlı tırmanabildi? Hangi olaylar bunda kilit rol oynadı? Ana etkenler neydi? Bize bir anlatırsan sevinirim.
Şöyle söyleyeyim, birkaç tane kilometre taşı var aslında kendisinin Harbiye Nazırı olmasında. Öncelikle Harbiye Nazırı nedir, ona değinelim. Yani bugünkü Milli Savunma Bakanı'na biraz denk. Yani bütün askeri kadrolardan sorumlu oluyorsunuz. Harbiye Nazırı dediğimizde bir nevi savaş bakanı olarak tercüme edebiliriz. Hani harp nazırı oluyorsunuz. Peki bu harp nazırı olmak için neye ihtiyacınız var? Bir paşa olmanız gerekiyor. Yani sizin paşa rütbesine, paşa unvanına erişmeniz gerekiyor. Bunun için de mirliva en alt limit. Yani taban burada sınır, mirliva olmak. Peki Enver Paşa nasıl mirliva oldu? Kısaca bunu anlatayım. Biliyoruz ki 1876'da kanun esası ilan ediliyor. Yani Sultan II. Abdülhamid'in ilk yıllarında hemen tahta çıkar çıkmaz saltanatının ilk senesinde kanun esası ilan ederek, yani meşruti monarşiyi yürürlüğe sokarak saltanatına başlıyor. Tabii bunda Jön Türklerin de baskısı var. O dönemde 93 Harbi dediğimiz işte 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi çıkınca Sultan Abdülhamit de kendisine anayasada tanınan, yani kanun-ı esasıyla tanınan yetkiye dayanarak meclisi olağanüstü bir durum olduğu için tatil ediyor. Ve bu tatil 3 gün, 5 gün, işte 1 hafta, 1 sene, 3 sene sürmüyor. Tam 31 sene bir tatilden bahsediyoruz. Bu süreçte bir İttihat Terakki Cemiyeti kuruluyor. Sonrasında bu İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamid'i, 2. Abdülhamid'i tekrardan meşrutiyetin ilanına zorlayacak. Bunda da hiç kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden bir tanesi Enver Paşa. Enver Paşa'ya bakıyoruz. Yani meşrutiyetin ilanına olan katkısını belki uzunca biraz sonra konuşuruz. Ben şimdi biraz daha yüzeysel geçeyim. Meşrutiyet kahramanı ya da hürriyet kahramanı olarak tanındığını bu dönemde biliyoruz. Hatta dönemin kartpostallarında, işte o dönem manastırda çalışan Maki kardeşler adında fotoğrafçı kardeşler var. Onların çektiği tüm fotoğraflarda neredeyse Enver Paşa mevcut. Yani dönemin çok tanınan bir siması. Bu birinci kilometre taşı olarak söylenebilir. Yani meşrutiyetin kahramanı olmanız, işte hürriyetin kahramanı olmanız sizin Harbiye Nazırlığı için belki çok büyük bir adım değildir. Ama bu birinci adım olarak sayılabilir. Başka neyi sayabiliriz Alperen Hocam? Mesela 1909'da 31 Mart isyanının bastırılmasında Selanik'te bir tane ordu teşkil ediliyor. Bu ordunun adı Hareket Ordusu. Bazen Harekat Ordusu falan olarak da bilinebiliyor ama bu yanlış. Doğrusu Hareket Ordusu. Bu Hareket Ordusu'nun başında Mahmut Şevket Paşa var. Amacı İstanbul'da çıkan avcı taburlarının çıkardığı isyanı bastırmak. Ve zaten bu olaydan sonra Sultan II. Abdülhamit hal olacak. Yani tahttan indirilip Selanik'e gönderilecek. Enver Paşa'nın burada da rolü var. Yani bu isyanın bastırılmasında da bir rol sahibi. Bu da ikinci kilometre taşı olabilir. Üçüncü kilometre taşımız Trablusgarp Harbi. 1911'de çıkan İtalyan-Osmanlı Harbi. Biliyorsunuz ki bugünkü Libya Trablusgarp. Garp'ın kelime anlamı da bakıldığı zaman batı. Yani Trablus, bir tane Suriye'de var, bir tane Libya'da var. Batı Trablus anlamında aslında Trablusgarp. Bugünkü adı Libya. İtalyanlar burayı işgal ediyor. Enver Paşa, tabii o zamanların Enver Bey'i, bölgeye işte kılık değiştirerek, hatta Mustafa Kemal'in de kılık değiştirip bölgeye gittiği biliniyor. İşte sahte pasaportlarla gidiyorlar, gizlice sızıyorlar ve buradaki yerli halkı örgütlüyorlar İtalyanlara karşı, işgale karşı. Bu üçüncü kilometre taşımız. Peki dördüncüsü ne Alperen Hocam? Dördüncüsü, burada bir maalesef Balkan Savaşı'nda bir hezimete uğruyor bizim ordumuz. Şu an detaylı girmeyeceğim. Belki başka bir programda detaylı konuşuruz Balkan Harbi'ni. Balkan Harbi'nde maalesef mağlup oluyoruz ve Edirne elden çıkıyor. Bulgarlara geçiyor. Balkan Harbi'nin sonunda Baba Ali'de yani bizim hükümet konağında bugünkü Sirkeci Marmaray durağının hemen üstünde yer alan İstanbul Valiliğidir bu arada bizim Baba Ali dediğimiz yer. Orada bir dedikodu yayılıyor. Bu binada Bulgarlara Edirne'nin peşkeş çekildiği söyleniyor. Ve Enver Paşa burada atlıyor Beyazıt'ına. Beraberinde de işte bazı fedai arkadaşları var. Bunlardan bir tanesi Sapancalı Hakkı Bey, işte Ömer Naci Bey var, çok meşhur. Yakup Cemil aynı zamanda meşhur fedailerden. Bunları toplayıp gidiyor. Baba Ali'yi basıyorlar. Ve Baba Ali'yi bastıktan sonra burada Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülüyor. Sadrazam Kamil Paşa istifaya zorlanıyor. Bu da dördüncü kilometre taşı olabilir. Ve bundan sonra artık Enver Paşa daha güçlü bir sima olarak karşımızda. Son olarak Enver Paşa'nın yine büyük sükse yaptığı olaylardan bir tanesi İkinci Balkan Savaşları sırasında yani 1913'te Edirne'yi geri alması ya da geri alınışında büyük rol oynaması. Hatta Enver Paşa Edirne Fatihi olarak tanınır o dönemde. Bütün bunlar Enver Paşa'ya paşalık yolunu açıyor ya da Enver Bey'e paşalık yolunu açıyor ve Harbiye Nazırlığı yolunu açıyor. Tabii büyük bir baskı var hem kamuoyu nezdinde hem de iç dinamikleri yani İttihat ve Terakki'nin o tabanını oluşturan fedai kadrosunun da kimdir bunlar efendim? Mesela işte az önce isimlerini bazılarını saydım. Yakup Cemil olsun, Sapancalı Hakkı olsun, İzmitli Mümtaz olsun, Topçu İhsan, Süleyman Askeri Bey, yine benim yüksek lisansta çalıştığım Atıf Kamçıl, Mülazım Atıf. Bunların hepsinin bir baskısı var. Enver Paşa'nın Harbiye'ne hazır olması yönünde. Hem de iç kamuoyu Enver Paşa'yı artık çok tanıyor. Çok yetenekli bir subay çünkü. Dolayısıyla bunları biriktirirsek aslında Enver Paşa'nın 6 ay gibi yani kısa bir sürede rütbeler atlayarak paşa olmasına çok da fazla şaşırmıyoruz. Ne oluyor sonra? İşte 15 Aralık 1913'te Miralay, 3 Ocak 1914'te de Mirlova oluyor. Ama asıl sansasyon yaratan olay şu. O dönemin çok güçlü bir siması var. Ahmet İzzet Paşa. Yani burada tek eleştirilen nokta bu belki de. Büyük eleştiriliyor. Ahmet İzzet Paşa çok yetenekli bir komutan. Çok tecrübeli bir komutan. Onu görevden alıp Enver Paşa'yı Harbiye Nazırı yapıyorlar. Bu biraz ses getiriyor ama onun dışında Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasına çok da şaşırmıyoruz esasında.
Enver Paşa'nın Harbiye Nazır olmasında genç yaşta Naciye Sultan'la evliliğinin bir ilişkisi var mı? Çünkü Naciye Sultan Abdülmecid'in torunu, yani bir nevi saraya damat olacak. Bu evlilik Harbiye Nazırlığından önce mi oldu, sonra mı oldu? O dönemde saraya damat olmanın ne gibi bir etkisi var?
Tabii Arpen Hocam. Öncelikle Naciye Sultan hakkında biraz bilgi vereyim. Sultan Abdülmecid'in yani bizim Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torunu kendisi. Onun oğlunun kızı yani Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi Enver Paşa'nın sonraki dönemde eşi olacak. Şimdi tabii ki o dönem herkes bunu ister. Yani saraya damat olmak belki de herkesin hayalidir. Ama tam tersi de mümkün. Bir başarılı askerle evlenmek de o dönemki her hanımefendinin hayalidir. Çünkü Enver Paşa'ya baktığımızda mesela kendisi ateşe militer olarak yani askeri elçi olarak Berlin'e falan gittiğinde Alman prensesleri peşinden koşmuş. Ve çok yetenekli bir adam. Farsça biliyor, Fransızca biliyor, kendisini geliştirmiş. Zaten bir önceki sorunuzda bazı kilometre taşlarını sıralamıştım. Askeri siyasi olaylar da zaten Enver Paşa'yı ön plana çıkarmış. Ama tabii ki Naciye Sultan'la evlenmesi onu bir adım öne çıkarmıştır. Belki ona bir güven vermiştir. Sonuç itibariyle saraya damat oluyorsunuz. Kolay, ufak, önemsenmeyecek bir şey, küçümsenecek bir şey değil tabii ki. Bu evlilik ne zaman gerçekleşiyor? Bu evlilik 1911'de gerçekleşiyor. Dolayısıyla Enver Paşa ne zaman Harbiye Nazırı olacak? 1914'te olacak. 3 sene önce. O dönemde Enver Paşa 30 yaşında. 3 sene sonra da işte 33 yaşında Harbiye Nazırı olacak. Ya dediğim gibi illaki tabii ki özgüven anlamında etkisi olmuş mudur? Olmuştur. Ama yine Enver Paşa'nın parlak bir kariyeri vardı. Mesela evliliklerine dair kısa bir anekdot izin verirseniz paylaşmak isterim. Naciye Sultan'ın kendi ağzından ifadeleri var. Bu ifadeler Şevket Süreyya Aydemir'in Üç Ciltlik Enver Paşa kitabında da yazılı. Sanırım ikinci ciltte. Yine isteyenler için açıklama kısmına belki sayfa numaralarını bırakabiliriz. Şimdi Naciye Sultan şöyle diyor. Yani ben işte 15-16 yaşıma geldim, artık beni evlendirmek istiyorlardı ve bana damat adayı arıyorlardı diye bir ifadesi var. Bir gün Enver Paşa'nın annesi Naciye Sultan'ı görmeye geliyor ve çok beğeniyor. Ama şöyle bir aşk hikayesi yok. Yani o onu bir yerde görmüş, işte Enver Paşa Naciye Sultan'ı köşe başında görmüş, Naciye Sultan onu bir yerde görmüş, tutulmuşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen bizim işte tırnak içinde görücü usulü dediğimiz bir yöntemle evlilikleri olacak. Enver Paşa'nın resmini gösteriyorlar. Yani o dönemki Enver Bey'in aslında resmini gösteriyorlar Naciye Sultan'a. O da birkaç tane damat adayının arasından Enver Bey'i tabiri caizse seçiyor. Hatta bu seçimi yapmakta çok zorlandığını ifade ediyor. Enver Paşa'yı seçtiği için de yine son Osmanlı padişahlarından Sultan 5. Mehmet Reşad'ın da mutlu olduğunu söylüyor kendi ifadelerinde. Önce nişanlanıyorlar. Nişanlandıkları dönemde Enver Bey ateşe militer Berlin'de. Daha sonra evlilik gerçekleşiyor 1911 yılında. Naciye Sultan'ın yine şöyle hüzünlü bir ifadesi vardır. Nikahı Musa Kazım Efendi kıyıyor ikisinin nikahını. İşte nikah merasimi çok basit oluyor. Ve bu iki genç insan Enver Paşa ve Naciye Sultan birbirlerini mektupla tebrik ediyorlar. Yani Enver Paşa sürekli bir yerlerde, ya bir savaşta ya bir askeri görevde. Bu yüzden çok meşhurdur onların mektuplaşmaları. Tanıtım videosunda da senin sesinden okunan bir mektup vardı örneğin. Hatta bu konuya dair bir kitap çalışması da yine söylemek istiyorum. Murat Bardakçı bunu yayınladı örneğin. Yani Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın mektuplarını merak eden okurlar ve takipçilerimiz yine bunlardan istifade edebilir.
Naciye Sultan'la tanışıklığından, ilişkisinden bahsederken Alman ateşe militerliği yaptığını söyledin hocam. Alman ateşe militerliği yapması Alman hayranlığını tetiklemiş midir ya da Alman hayranı mıdır?
Ya şöyle söyleyeyim, hani hayranlıktan kastımız böyle hani kara kaşına kara gözüne bir hayranlıksa tabii ki değil. Ama dönemin parlayan yıldızı tabii ki Almanya. Yani sadece Enver Paşa gıptayla bakmıyor, imrenmiyor. O dönemde İngilizler, işte Fransızlar, herkesin gözü aslında Almanlarda. Neden Almanlarda? İktisadi olarak çok güçlüler, askeri olarak çok güçlüler ki Osmanlı İmparatorluğu'nun da bazı dönemlerinde bir devleti örnek aldığını görmekteyiz. Buna en iyi örnek 3. Selim dönemi mesela. Orduyu ıslah ederken işte Yeniçerileri kaldırmayı kafasına koyduğunda bir ıslahat yapıyor. Bu ıslahatı da Fransa'yı örnek alarak yapıyor. Yani Fransız askerlerinin kıyafetlerinden tutun, onların kullandıkları silahlar, askeri yöntemler, stratejiler, bunları kendi Osmanlı ordusuna, Yeniçeri ordusuna uyarlamaya çalışıyor. Hatta bir tane yeni ordu kuruyor, Nizam-ı Cedid diye. Çok bilinen bir ordu. Yani çok öncelere dayanıyor. Demek istediğim o. Osmanlı İmparatorluğu'nun her dönemine damga vuran bir ekol vardır. Bazen bu Fransız ekolü olabilir, bazen Alman ekolü olabilir. Enver Paşa'dan çok önceki yıllarda da, Sultan II. Abdülhamid'in saltanatının yıllarında da Osmanlı ile Almanya'nın çok fazla yakınlaştığını görmekteyiz. Yani mesela bir demir yolu yapılacak, ihale Almanya'ya veriliyor. Yine iki ülke arasında bazı kapitülasyonlar ya da bu Fransızca bir kelime tabii ki, Türkçesini söyleyecek olursak imtiyaz, yani ayrıcalıklar tanınıyor Almanya'ya, Alman tüccarlara veya Alman devletine. Yani zaten bir yakınlaşma vardı buradan. Ama tabii ki Enver Paşa'nın ateşe militer olarak gitmesi, orada Almanya'yı tanıması, o düzenin içinde yer alması da önemsenecek bir şey. İlla ki Enver Paşa'ya katkıda bulunmuştur Almanya'yı tanıtma noktasında ve onlarla beraber hareket etme noktasında. Bizim ordumuzda da örneğin Alman generaller görev yapıyor. Mesela çok eskiden Abdülhamit döneminde Golç Paşa vardı. Yine sonraki dönemde Enver Paşa'nın dönemlerinde Liman von Sanders vardı. Ya yani birçok Alman general bizim ordumuzu baktığımızda komuta etti. Ama bu biraz da hayranlık olarak algılanmamalı aslında. Tabii ki hayranlık illaki vardır. Çünkü dönemin yükselen yıldızı Almanlar. Ama bir yandan da bizim çaresizliğimiz var Alperen Hocam. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'na girerken senin de malumun işte ittifak ve İtilaf Devletleri oluşuyor. Biz son ana kadar aslında savaşa girmemek için direniyoruz ama böyle bir şey imkansız. Yani Birinci Dünya Savaşı'na mecburen gireceğiz, zorunda kalıyoruz. Önce İngiltere ile yakın bağlar kurmaya çalışıyoruz. Fakat İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerin amacı zaten bizi parçalamak olduğu için Almanya'nın kucağına itiliyoruz aslında. Yani burada zaten bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile ittifak kurmaktan başka da çok fazla çaremiz yoktu. Hem biraz zorunluluk var ama illaki hayranlık vardır. O şekilde ifade edebilirim.
Almanya ile savaşa girme konusunda İttihat ve Terakki biraz genişleteceğim konuyu. İttihat ve Terakki bir ittifak halinde mi yoksa Almanya ile birlikte savaşa girme konusunda fazla bu konuyu savunan birileri var mıydı İttihat ve Terakki içerisinde?
Ya İttihat ve Terakki cemiyeti aslında çoğulcu bir cemiyet. Öyle ki mesela başkanları bile yok. Hani çoğu kişi şöyle bilir. Askeri kanadın başkanı Enver Bey ya da Enver Paşa, siyasi kanadın başkanı Talat Paşa. Ama İttihat Terakki cemiyeti kararlarını nasıl alır? Kongreleriyle alır. Burada işte çeşitli fikirler gündeme getirilir. Dolayısıyla farklı fikirler tabii ki bu dönemde var. Ki milli mücadele döneminde bile baktığımızda çok uçuk fikirlerin olduğunu görmekteyiz. İttihat Terakki'nin içerisinde illaki farklı fikirler mevcut. Ama Almanya'nın yanında savaşa girmek isteyen bir kitle var. Yani gerçekten bu savaşı Almanya'nın kazanabileceğini düşünen ama kazanamayacağını düşünenler de var aynı şekilde. Bu yüzden zaten biz mesela İngiltere'ye karşı bir ittifak arayışına giriyoruz fakat kabul edilmiyoruz. Almanya ile savaşa girmemizin başka bir sebebi de yani İttihat Terakki Cemiyeti'ni burada İttihat Terakki Cemiyeti nezdinde okları Almanya'nın tarafına döndüren bir başka olay da mesela bu gemi olayı. Gemi olayından kastım şudur Alperen Hocam. Biz gemi sipariş ediyoruz İngiltere'den, parasını ödüyoruz. Fakat İngiltere biz o parayı ödememize rağmen gemileri bize savaş çıktığı için teslim etmiyor. Ya böyle de bir yönü var. Hani az önce de söylediğim gibi biraz Almanya ile birlikte savaşa girmeye mecbur kaldık ve bizim kamuoyumuz da Almanya'nın lehine döndü aslında. Yani tek sesli hale geldik. Almanya'da karar kıldık.
Şimdi İttihat ve Terakki dedik. İttihat ve Terakki deyince biraz kronolojik olarak geri gitmek istiyorum. İkinci Meşrutiyet. Enver'in yıldızının parladığı yer,
Evet.
Hürriyet kahramanı ilan edilen yer. Bunu biraz anlatır mısın bize? Enver Paşa'nın ikinci Meşrutiyet'teki rolü, dağa çıkması, bunu biraz açar mısın?
İlk görev yeri zaten Enver Bey'in manastır. Yani manastır dediğimiz yer böyle ben size manastırın lakabını söyleyeyim siz daha iyi anlarsınız Alperen Hocam. Manastır salatası derler. Makedonya salatası derler pardon. Makedonya çorbası diyen de vardır. Neden Makedonya salatası Makedonya çorbası derler? Burada kozmopolit bir şehir, çok uluslu bir şehir. Yani Bulgarı var, Rum'u var, Ermenisi var, Yahudisi var. Dolayısıyla Fransız ihtilalinde ortaya çıkan milliyetçilik akımı da en çok buraları vuruyor. Yani bizim Balkanlar dediğimiz yeri. Burada ayrılıkçı Bulgar çeteleri var. Osmanlı'ya karşı savaşan ve toprak kazanmak isteyen. Enver Bey'in ilk görev yeri manastır. Ya zaten Enver Bey burada kendi isteğiyle buraya atanıyor ve burada mizacı gereği geldiği yerde sürekli çeteler kovalıyor. Bulgar çeteleriyle mücadele ediyor. Hatta kendisi de çeteler teşkil ediyor. Bölgeye çok alışık. Yani manastıra çok alışık. Oradaki dağlara çok alışık. Çeteleri kovalamaya, onlarla mücadele etmeye, sıcak çatışmalara, eşkıya takibine çok alışık. Hem de bölgeyi iyi biliyor. Zorlu koşullara karşı tecrübe edinmiş bir kişilik. Bu yüzden meşrutiyetin ilanında da Enver Bey bu bölgede faaliyet gösteriyor. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok diyor. Ve bildiği bölgeyle başlıyor işe. Enver Bey İttihat ve Terakki'ye daha sonraki süreçte üye olacak. Amaç burada istibdat dönemine son vermek için. Meclis mebusanın yeniden açılması için Enver Bey bir isyana kalkışacak. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduktan sonra. Bu arada İttihat Terakki Cemiyeti'ne nasıl üye oluyor? Çok olunuyor. Çok yüzeysel bir şekilde söyleyeyim. Gözünüz kapatılıyor. Kimin evinde yapıldığını bilmiyorsunuz. Yani o sokağı tanımıyorsunuz. Sizi bir sokağa getiriyorlar, bir eve getiriyorlar. Bir elinizde Kur'an-ı Kerim'e, bir elinizde bir bıçağı veya silaha koyup yemin ediyorsunuz. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir de kendine has yemin metni var. Enver Bey bu adımları yaptıktan sonra üye oluyor. Hatta cemiyetin 12. üyesi oluyor. Ve daha sonra Yıldız Sarayı'na karşı, yani Sultan II. Abdülhamid'e karşı isyan bayrağını açıyor. Burada tabii Sultan II. Abdülhamid'in çok sıkı bir hafiye teşkilatı var. Yani kuş uçsa Sultan II. Abdülhamid'in haberi oluyor. Ya bu abartılı bir şey değil. Gerçekten böyle. Kahvehanede bir sohbet yapıyorsunuz. II. Abdülhamid'e muhalif bir şey söylediniz. Emin ol bundan da haberi oluyor. Çünkü çok sıkı bir istihbarat teşkilatı var Sultan II. Abdülhamid'in. Bizim jurnal dediğimiz raporlar düzenletiyor. Ama tabii bu kimin işine gelmiyor? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilerlemesi açısından kötü bir şey. Çünkü her türlü cemiyet yasak olduğu için, baskıcı bir politika güdüldüğü için İttihat Terakki Cemiyeti'ne olumsuz sirayet ediyor bu olay. Nazım Bey var Alperen Hocam. Nazım Bey kimdir diyeceksin. Bu Enver Paşa'nın eniştesi. Nazım Bey görevlendiriliyor hafiye olarak. Yani burada İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında bilgi almak için onu görevlendiriyorlar. Enver Bey'in meşrutiyetin ilanı için yaptığı belki de ilk faaliyet Nazım Bey'e suikast düzenlenmesinde katkı sağlaması oluyor. Bu belki de birinci adım. Kendi eniştesine suikast düzenleniyor yani. Onun da bilgisi dahilinde. Hatta bu suikast Enver Bey'in evinde gerçekleşiyor. Orada hatta İttihat Terakki Cemiyeti'nin önemli isimlerinden bir tanesi İsmail Can Bulat da yanlışlıkla ayağından vuruluyor. Birinci adım olarak bunu söyleyebilirim. Sonraki süreçte Enver Bey'i İstanbul'a çağırıyor Yıldız Sarayı. Yani hayırdır ne oluyor? Hani bir şeyler çünkü ters gidiyor anlaşılmış. Enver Bey emirlere itaatsizlik ediyor belli. İstanbul'a çağrılıyor Enver Bey. Henüz orduya bağlı, padişaha bağlı yani. Gizli olarak İttihat Terakki Cemiyeti'ne üye olsa da bundan kimsenin haberi yok. İstanbul'a çağırıyorlar Enver Bey'i. İstanbul'a gitmiyor. O zaman bayağı şüpheleniyor. Yani herhalde bu adam artık bizden çıktı, bize karşı isyan etti diyor Yıldız Sarayı. Enver Bey sonraki süreçte, toparlayacağım Alperen Hocam. Enver Bey sonraki süreçte Tikveş bölgesinde, yani Makedonya'nın bir bölgesi Tikveş, dağa çıkıyor. Ve burada tabii çok tecrübeli olduğu için, bildiği bir coğrafyada isyan ettiği için son derece hızlı ilerliyor. Ve her gittiği yerde köylüleri örgütlüyor. Köylülere nutuklar okuyor. İşte bu nutukların konusuna biraz değineyim. İşte Bosna'nın, Tuna'nın elden çıktığını, buradaki Müslüman halkın canlarını zor kurtardığını, mallarını yanlarına almadan sığındıkları, başka yerlere sığındıklarını vesaire söylüyor. Ya biraz da ülkenin kötü gidişatından bahsediyor. Sultan II. Abdülhamid'i eleştiriyor. Örneğin diyor ki mesela, padişah peygamberden daha mı akıllı diyor köylülere. Hazreti Muhammed diyor istişareye çok önem verirdi ama II. Abdülhamid istişare yapmıyor. Kafasına eseni yapıyor, istibdat uyguluyor diyor. Bu yönden de eleştiriyor. Dolayısıyla köylüleri örgütleye örgütleye binlerce köylüyü İttihat Terakki Cemiyeti'ne katıyor Enver Bey. Çok iyi de bir hatip zaten. Nutuk okuyor her gittiği yerde demiştik. Ve bu şekilde Enver Bey bu cemiyetin sayısını arttırarak halkı da örgütleyerek, yani halk tabanlı bir devrim yapmaya çalışıyor. Ve bu devrim karşısında Sultan II. Abdülhamit gerçekten çaresiz kalıyor. Ama şu dipnotu da ekleyip sözü size bırakayım isterseniz. Meşrutiyetin tek kahramanı tabii ki Enver Paşa değil. Bunun yanı sıra işte Resli'nin Niyazi Bey var. O da yine Selanik'ten dağa çıkıyor. İşte Ohri'li Eyüp Sabri Bey var. O da yine bir Ohri milli taburu kurup Resli'nin Niyazi ile beraber ortak hareket ediyor ve Abdülhamid'in gönderdiği Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırıyorlar ve bunun üstüne meşrutiyeti ilan ediliyor. Yine meşrutiyetin başka bir kahramanı da Atıf Kamçıl. Atıf Bey de yine Abdülhamid'in bölgeye gönderdiği Şemsi Paşa'yı vuruyor. Yani bu olan bütün olaylardan sonra ki buradaki en büyük pay belki de Enver Bey'in hakkını teslim etmek lazım. Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmek durumunda kalıyor.
Şimdi halk içinde prestijini arttıran olaydan bahsettik. Bir de prestijini düşüren olaydan bahsedelim istiyorum. Malum Sarıkamış faciası.
Tabii.
Bildiğim kadarıyla Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı'nda tek cephede olduğu kısım Kafkas cephesi. Buradan biraz bahsedersen sevinirim hocam.
Şimdi Sarıkamış öncelikle bir hücum cephesi. Yani bizim Birinci Dünya Savaşı'nda bir müdafaa cephelerimiz vardı. Bir de taarruz cephelerimiz vardı. Yani saldırı cephelerimiz vardı. Kafkas cephesi bizim saldırı cephemiz. Yine az önce bahsettiğim 93 Harbi'nde, yani 1877-78'de Ruslar Sarıkamış'a bir Rus garnizonu yerleştiriyorlar. Yani askeri bir düzenek orada kuruyorlar. Enver Paşa Anadolu'nun doğusunu Rus işgalinden kurtarıp Kafkaslara uzanabilmek için öncelikle Sarıkamış'ı geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir saldırı yapıyoruz. Ve burada bu cephenin başındaki kişi Albay Hafız Hakkı Bey, daha sonra paşa olacak. O görevlendiriliyor Sarıkamış'taki ordunun birliklerin başında. Şimdi burada belirli yanlışlar var. İsterseniz onları düzelterek önce gireyim. Sonra Sarıkamış'ta nasıl bir faciaya uğradık, ondan kısaca bahsedeyim. Örneğin mesela çok meşhur yalanlardan bir tanesi ya da yanlış bilinenlerden bir tanesi Sarıkamış'ta 90 bin askerin şehit olduğu. Ya da bazen görüyorum yine çeşitli yerlerde yazılıyor 120 bin askerin şehit olduğu. Halbuki orada o kadar askerimiz yok yani. Hani peki ne kadar asker şehit olmuştur veya kaybolmuştur ya da firar etmiştir? Bunun sayısı kaba taslak işte 30 bin civarında söyleniyor. Diyeceksiniz ki 30 bin az mı? Tabii ki az bir rakam değil. Yani Allah rahmet eylesin. Bir kısım askerimiz maalesef donarak şehit olmuş. Çoğu Rus askerlerinin çıkan, Rus askerlerinin silahlarından çıkan kurşunlarla şehit olmuş. Birçoğu çeşitli salgın hastalıklardan dolayı şehit oluyor. Ama kesinlikle burada 90 bin mevzusu açık bir yalan. Onun dışında yine yanlış bilinenlerden bir tanesi bu cephe hakkında. Hiç kurşun atamadan öldük. Yani böyle bir şey de yok. Biz kurşun atıyoruz. Hatta ölen Rus askerleri de var. Bir Rus general zaten günlüğünde bunu yazıyor. Kendi askerlerinden ölen kişi sayısını 10 binin üstünde gösteriyor. Bunu yazan bir Rus asker. Dolayısıyla burada hiç kurşun atamadan öldük diye bir şey söz konusu değil ama büyük facia mıdır? Büyük faciadır. Yani sonuçta bizim askerlerimiz donarak şehit olmuş. Bunun tabii belli başlı sebepleri var. Örneğin bazı komutanlar Sarıkamış'a ilk ben gireyim sevdasıyla, yani ilk ben gireyim hayaliyle desek belki daha doğru olur. Burada acele ettiler. Burada başka sebepler de var tabii ki. Örneğin Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ve Almanya'nın bize destek birlikleri yollamamaları, bu birliklerin gelmesinin çok fazla gecikmesi, bizim ordumuzun üstündeki askerlerimizin üstündeki kıyafetlerin kış şartlarına çok fazla dayanıklı olmayışı gibi sebepler var. Aynı şekilde yine burada yine büyük pay Hafız Hakkı Bey'in, Hafız Hakkı Bey kaçan Rus birliklerini takip ederek kuşatma hattını genişletiyor. Yani normalde bizim dar bir alanda mücadele etmemiz lazım. Fakat bu alan genişledikçe bu iş Ruslara yarıyor. Çünkü burada taarruz yapan biziz. Dolayısıyla burada hattın dar olması lazım. Hat büyüdükçe bizim taarruz gücümüz de kırılıyor. Ya YouTube'da bile maalesef görüntüler mevcut. Hani takipçilerimiz belki oradan bile izleyebilir. Çok vahim görüntüler var. Rus askerlerinin çektiği, Rus arşivinden olan video kamera kayıtları var. Bunlara bakabilirler facianın boyutunu anlamak için. Birçok askerimiz maalesef burada donarak şehit oluyor ve acı bir olay tabii ki ama bu Sarıkamış faciasından insanların ilk başta haberi olmuyor, gizleniyor böylesine büyük bir facia. Daha sonra haberleri oluyor ama bir şeye bağlayarak sözü tekrar size bırakıyorum. Bu az önce söylediğim işte bilinçli yayılan ya da bilinçsiz yayılan bazı şeyler vardı. 90 bin şehit gibi, kurşun atmadan yenildik, öldük gibi. Bunların temeli de aslında milli mücadele dönemlerine dayanıyor. Çünkü o dönemde Enver Paşa Kafkaslardan, yani hatta Batum'dan Anadolu'ya girmek istiyor. Enver Paşa'nın biraz da aslında karalanmasına ihtiyaç var. Çünkü yurda girip milli mücadeleyi tırnak içinde mahvetmesi istenmiyor. Bunun için Enver Paşa hakkında ilk defa bu haberler 1921-22 gibi çıkıyor. Yani onu karalamak için bu Sarıkamış faciasının facia boyutunu biraz daha dramatize etmek için sayıların arttırılması olayı Enver Paşa'nın yurda girmemesi için bir argüman olarak kullanılıyor.
Özetle Enver Paşa mı asıl sorumlu Sarıkamış'ta yoksa Hafız Hakkı Bey mi?
Ya Hafız Hakkı Paşa strateji hatası yapıyor ama tabii ki Genelkurmay Başkanı Enver Paşa, CHP'nin başındaki ana kişi Enver Paşa. Dolayısıyla Enver Paşa hatalı tabii ki.
Şimdi burada tabii kaybedilmiş bir Birinci Dünya Savaşı var. Talat Paşa hükümeti ne zaman istifa ediyor? Dolayısıyla Enver Paşa'nın görevi ne zaman sona eriyor?
Birinci Cihan Harbi'nde sizin de dediğiniz gibi hocam mağlup oluyoruz. Birçok cephede İngiltere bizi maalesef mağlup ediyor. Kafkas cephesinde Ruslara mağlup olduk. Suriye, Filistin'de, Mısır yani Süveyş kanalında, Irak, Basra cephesinde İngilizlere mağlup oluyoruz. Burada ufak bir hatırlatmada bulunayım. Kutul-Emare denilen bir bölgede biz bir zafer elde etsek de bu pek de fazla yaraya merhem olmuyor. Aynı şekilde Çanakkale'de de şanlı bir zafer elde ediyoruz ama Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubiyetinin önüne geçmiyor tabii ki bunlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde biz Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalıyoruz. Sultan Vahdettin 14 Ekim 1918 tarihinde Sadrazamlık makamına ve Harbiye Nazırlığına Ahmet İzzet Paşa'yı geri getiriyor. Dolayısıyla burada Enver, Talat ve Cemal dediğimiz üç paşaların görevden uzaklaştığını resmi bir şekilde görebiliyoruz. İttihat ve Terakki Cemiyeti Mondros'un imzalanmasından önce son defa toplanıyor. Yani son kongreleri bu. Bu toplantıda cemiyetin yönetici erkanı diyor ki paşaların yurt dışına çıkması lazım. Çünkü yurt dışına çıkmazsa ne olacak Alperen hocam? Bizim Divan-ı Harbi Örfi dediğimiz bir savaş mahkemesi kuruluyor. Bu savaş mahkemesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli isimleri yargılanıyor. Ve bunların birçoğu Malta adasına sürgüne gönderiliyor. Yani eğer Enver, Talat ve Cemal Paşalar yurt dışına çıkmasaydı da yurtta kalsalardı muhtemelen onlar da Malta'ya götürülecekti. Ama benim görüşüm büyük ihtimalle götürülmeyeceklerdi. Bu iş idama kadar gidebilirdi. Cemal Paşa'nın mesela bununla alakalı bir sözü var. Yani birçok hakarete maruz kalacağını önceden tahmin ediyor. Bunun için bütün İttihat Terakki Cemiyeti'nin tek görüşü, ortak görüşü onların yurt dışına çıkması. Bir tane Alman gemisine biniyorlar. Bu Alman gemisiyle beraber paşalar yurt dışına çıkıyor. İşte Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa ve maalesef bu üç paşa ve bunların beraberindeki işte Bahattin Şakir Bey, Cemal Azmi Bey gibi, Doktor Nazım Bey gibi isimler de daha sonra Doktor Nazım Bey hariç diğerleri yurt dışında vefat edecekler gurbette.
İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinin yurt dışına gönderilmesinden bahsettik. Yurt dışına, onlar yurt dışında olduğu sürede Anadolu'da milli mücadele başlıyor bildiğimiz gibi. Milli mücadele deyince de tabii akla gelen ilk isim Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa ile Enver Paşa'nın arasında bazı sorunlar olduğuna yönelik dedikodular var. Mustafa Kemal Paşa ile Enver Paşa'nın arası nasıldı?
Şimdi bu çok magazinsel bir konu olarak günümüzde tartışılıyor. Hatta bazı büyük laflar ediliyor. İşte kimisi diyor ki Mustafa Kemal Paşa daha iyi, kimisi Enver Paşa daha iyiydi. Hatta bazı sözler var ki çok işte maksadını aşıyor. Ama buna şöyle net bir cevap veremesek de bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Enver Paşa Harbiye Nazırı iken, yani 1914 yılından bahsediyorum, Mustafa Kemal Paşa yarbaydı. Dolayısıyla Enver Paşa'nın bir yarbayı kıskanması, yani Mustafa Kemal Bey'i kıskanması ya da Mustafa Kemal'in Enver Paşa'yı kıskanması, o dönemde Harbiye Nazırı olan bir kişiyi kıskanması, kişilerden bağımsız hani direkt makamlar üstünden olaya baktığımızda imkansız. Ama bazı aralarında tabii ki anlaşmazlıklar var. Bunlardan birincisi daha 1909 yılında mesela oluyor. Hareket ordusunun Selanik'te teşkil edilen 31 Mart isyanını bastırmak için İstanbul'a gelen hareket ordusunun kurmay başkanı normalde Mustafa Kemal Bey. Ama daha sonra bu görev ondan alınıp Enver Bey'e veriliyor. Belki ilk çatırdama burada mevcut olabilir. Tamamen çıkarım yapıyorum. Olmuştur demiyorum tabii ki. İkinci çatırdama şurada Alperen Hocam. Buna kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü mektuplarla sabit. İkinci çatırdama şu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresinde, meşrutiyetten sonra düzenlenen kongrede Mustafa Kemal siyasi ve askeri görüşlerini cemiyetle paylaşıyor. Ne diyor mesela? Askerle siyaset birbirinden ayrılmalı. Siyasetle iştigal edeceksen, siyasetle ilgileneceksen ya da başka bir tabirle söyleyecek olursak milletvekili olacaksan askerlikten istifa edeceksin. Ama yok ben asker olacağım diyorsan milletvekili olmayacaksın, bakan olmayacaksın, siyasetle ilgilenmeyeceksin diyor. Tabii bu İttihat ve Terakki Cemiyeti için tırnak içinde küfür gibi. Neden küfür gibi? Zaten İttihat Terakki Cemiyeti'ni İttihat Terakki Cemiyeti yapan şey ordu. Ordusuz 1908 yani meşrutiyet devrimi olabilir miydi, düşünülebilir miydi? Çok zor. Halk tabanlı bir meşrutiyet ilan edilebilir miydi? Her ne kadar Enver Bey'in çabaları da olsa çok zor. Dolayısıyla orduyu arkasında alan bir İttihat Terakki için Mustafa Kemal'in fikirleri kabul edilemez. Yine başka bir çatırdama noktası da toparlayacak olursam şudur. Trablusgarp Savaşı'ndaki durumdur. Çünkü Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal ile Enver Bey'in ters düştüğüne dair Enver Bey'in mektuplarında bazı ayrıntılar var. İsterseniz bu mektuptan bir kısım size okumak istiyorum. Bu mektup, şimdi okuyacağım mektup 1921'de Moskova'dan Enver Bey tarafından Mustafa Kemal'e gönderiliyor. Yani Milli Mücadele yılları 1921. Demiş ki Enver Bey, maalesef Trablus'tan beri bildiğim ahlakı şahsiyenizin yani şahsi ahlakınızın bugün vardığınız mevkide bile tebeddül edemediğini yani değişemediğini görüyorum. Ve benim yalnız iktidarınıza bakarak görmek istemediğim diğer noksanlarınızı artık göze sokacak surette belli ettiniz. Bir ayrıntı dikkatinizi çekti mi? Mektubun ilk cümlesinde Trablus'tan beri diyor. Trablusgarp'ta bir sorun yaşadıklarına işaret ediyor yani bu. Dolayısıyla sonraki dönemlerdeki birbirlerinden hoşlanmadıklarını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ama başta kıskançlık var mıdır? Yoktur. Ama tabii her genç subay için ikisinin de hırslı olduğunu söyleyebiliriz hocam.
Mustafa Kemal ile ilişkisinden bahsettik. Milli mücadele ile ilişkisi. Enver Paşa o dönemde yurt dışında bir Anadolu'ya dönme isteği, çabası oluyor mu? Milli mücadeleye bakışı nasıl?
Şimdi Enver Paşa yurt dışına çıktı dedik mesela önceki sorularda. Belirli yerlere gidiyor. İşte nerelere gidiyor? Podolya'ya gidiyor. Kafkasya'ya gidiyor. İşte Kırım'dan tekrar Rusya'ya geçiyor. Burada bazı Rus liderlerle görüşmesi var. İşte Troçki gibi, Lenin gibi onlardan bir destek sözü aslında alıyor. Yani ne desteği bu? İşte milli mücadele döneminde biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya bizim savaştığımız devletlerden biriydi. Ama daha sonra Brest-Litovsk Antlaşması'yla savaştan çekilmeye karar verdiler. Ve İngiltere'ye de bakışları, diğer İtilaf devletlerine de bakışları değişti. Biraz daha Osmanlı'yla dostane ilişkiler kurdular. Enver Paşa da biraz aslında bunu kullanıyor Rusya'da. Ne yapıyor? Basmacı hareketi dediğimiz olaya girişiyor. Yani burada bir Türk-Müslüman sentezi adı altında Türklerle Asya'daki, Orta Asya'daki Müslüman Türklerle birleşerek tekrardan küllerinden doğmayı istiyor Enver Paşa. Çünkü onun psikolojisini de biraz anlamak lazım. Enver Paşa çünkü kariyerinde, askeri kariyerinde başarıya alışmış bir adam. Asla hayatında mağlubiyete yer yok. Kafkas cephesi gibi ağır bir mağlubiyet onun CV'sine eklenince birden kendisini ezilmiş gibi hissedip, ya bu benim tamamen kendi çıkarımım, mücadelesini Orta Asya'da vermeye başlıyor ve tekrardan kendisini ispat etmeye çalışıyor. Bunun için birçok İslam lideriyle görüşüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Afganistan lideri Emanullah Han. Hatta Afganistan lideri Emanullah Han Enver Paşa'ya para falan gönderiyor. Aralarında çok iyi ilişkiler var. Enver Paşa yine Orta Asya'da çok sevilen bir isim ama maalesef gereksiz bir şekilde tabiri caizse gaza getiriliyor. Özellikle Enver Paşa'yı büyük hayaller peşinde koşturan isimlerden bir tanesi Kuşçubaşı Eşref'in ailesinden Hacı Sami denilen bir zat. Hacı Sami çok sloganik bir adam. Sürekli Enver Paşa'yı gaza getiriyor tabiri caizse. Yapamayacakları şeyleri yapacakmış gibi lanse ediyor ve Bölgeyi bilmeyen, tanımayan, belki Manastır'ı çok iyi biliyor olabilir Enver Paşa. Makedonya'yı, Balkanları, Bulgaristan'ı çok iyi biliyor olabilir. Ama Orta Asya'yı çok iyi bilmiyor. Dolayısıyla bölgeyi tanımayan Enver Paşa burada maalesef Rus kurşunlarıyla, Rus mitralyözünden çıkan bir kurşunla şehit olacak. Gelelim sorunuzun ikinci kısmına Alperen Hocam. Orada da Anadolu'ya girmek istedi mi demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Anadolu'ya girmek istiyor Enver Paşa. Ama bu teşebbüsü Kazım Karabekir tarafından engellenecek. Yani Enver Paşa'nın şöyle bir düşüncesi aslında oluyor. Anadolu'ya tekrardan girebilir miyim? Neden Anadolu'ya girmek istiyor? Salt düşman işgaline karşı çarpışmak için mi? Soru işareti. Yani tamam düşman işgaline karşı çarpışmak için giriyordur illa ki girmek istiyordur ama başka da bir isteği burada var. Mustafa Kemal'e bir belki Mustafa Kemal Paşa'ya bir darbe belki yapmak istiyordu diyebiliriz. Yani onun idaresine bir darbe yapıp milli mücadeleyi kendi tek eline almak muhtemelen istemiştir Enver Paşa. Bunun için Batum'a kadar geliyor. Hatta süvari birlikleriyle Batum'a girmek istiyor. Ama onun süvari birlikleri projesi Ruslar tarafından engelleniyor. Yine topladığı beraberindeki Orta Asya'dan topladığı Türkler onun peşinde. Ona sadık olan İnsanlar onun peşinden gelse de Batum'a kadar gelen Enver Paşa Batum'dan öteye geçemiyor. Çünkü burada Kazım Karabekir devreye giriyor. Aslında Kazım Karabekir Meşrutiyet döneminde Enver Paşa ile çok yakın arkadaş. Ama zaman içinde bu değişiyor. Hatta Kazım Karabekir ile Atatürk de Mustafa Kemal Atatürk de çok yakın arkadaştı. Ama Cumhuriyet döneminde değişti. Yani ilişkiler değişebiliyor demek istediğim. Kazım Karabekir, Enver Paşa'yı yurda sokmayan kişi. Onu söyleyebilirim. Yani Enver Paşa Batum'dan yurda girmek istiyor. Kazım Karabekir bunu Ankara'ya haber veriyor ve Enver Paşa engelleniyor. Hatta Kazım Karabekir'in bazı ifadeleri var daha sonraki dönemde. Mesela diyor ki yeminini sarayların fesat havasında bozan. Yani sarayın adamı demek istiyor. Ya da merhametsiz. Ya da vatanın kalan kısmını kemirmeye teşebbüs eden zat. Ya da diktatör gibi kelimeler kullanıyor Enver Paşa için. Yani bunu 2. Meşrutiyet döneminde Kazım Karabekir Enver Paşa'ya böyle böyle diyecek deseydik herkes gülerdi büyük ihtimalle. Ama dönem değiştikçe insanların ilişkileri de değişebiliyor. Sonuç itibariyle Enver Paşa Anadolu'ya girmek istiyor fakat giremiyor.
Şimdi hırsından bahsettik, karakterinden biraz değindik. İdeolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Çok fazla Türkçü, Turancı olduğunu söyleyen var. Murat Bardakçı da İslamcı olduğunu söylüyordu mesela. Siz bu konuda çalışma yapan biri olarak, çok kaynak araştıran biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ideolojisini Enver Paşa'nın?
Hocam Murat Bardakçı bu konuda ben katılıyorum. Yani Turancı ya da diğer bir tabirle işte pan-Türkizm ya da diğer bir tabirle Türkçülük akımı tabii ki o dönemde var. Ama dediğim gibi Enver Paşa kişilik olarak bahsedecek olursak dindar bir adam. Enver Paşa salt Turancı olabilir mi özünde? Bu biraz zor. Yani tabii ki Turancıdır. Tabii ki Orta Asya'daki Türkleri tek çatı altında birleştirmek istiyordur. Ama bunun yanında Enver Paşa kişilik olarak dindar bir adam. Yani kendi mektuplarından biliyoruz. Sürekli dualar var. Sürekli yaşanmış olayları işte Naciye Sultan'a naklederken işte namazımı kıldım, işte ibadetimi yaptım, işte şu vakitte dua ettim diyor. Ya da sürekli bir Allah'a yakarış var. Yani bunu mektuplarda bile görebiliyoruz. Ki yakın çevresinin de kendisiyle alakalı verdiği mülakatlar bu şekilde, bilgiler bu şekilde. Dolayısıyla hani sadece bir Turan birliğini kurmak istiyor muydu? Burada biraz soru işaretine takılıyorum. Muhtemelen Türk-İslam sentezi yapmak istiyordur ama bunu kesin olarak söyleyebiliriz yani. Murat Bardakçı'ya bu konuda katılıyorum.
Enver Paşa'nın Rus mitralyözüyle öldürüldüğünden bahsettin. Tam olarak nerede öldürüldü? Naaşı nerede?
Alper Hocam bugün yani tam olarak yer tespiti yapacak olursak benim bildiğim kadarıyla Tacikistan. Yani bugün oraya tekabül ediyor. Pamir Dağları dediğimiz bir yer var. Pamir Dağları'nın Çegan adlı tepesinde Enver Paşa bir taramalı tüfekten çıkan, mitralyözden çıkan kurşunlarla şehit oluyor. Onu öldüren kişi hakkında çeşitli rivayetler var. Kimi kaynaklara göre bir Rus tarafından vurulduğu, kimi kaynaklara göre bir Ermeni tarafından vurulduğu. Bu arada dipnot olarak söyleyecek olursam hem Talat Paşa, hem Cemal Paşa, hem Bahattin Şakir Bey, bunlar İttihat Terakki'nin gerçekten ağır topları, bir Ermeni kurşun tarafından vurulmuştur. Tarihin bir cilvesi. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istedim. Yine Enver Paşa'ya dönecek olursak, naaşı oradaki bir aile tarafından Çegan Tepesi'nde gizleniyor. Başkalarının eline geçmesin veya bozulmak istenebilir, yakılmak istenebilir, ona zarar verilmek istenebilir diye. Orada bir aile, Müslüman Türk bir aile Enver Paşa'nın naaşını koruyor ve oraya gömüyorlar. Ama 1922 yılından 1996 yılına kadar Enver Paşa'nın naaşı Çegan Tepesi'nde, yani Tacikistan'da dağlarda bulunuyor aslında. Öldürüldüğü yerde ya da o aile tarafından korunduğu yerde duruyordu. Ama 96 yılında onun kemiklerinin nakledilmesi suretiyle naaşı İstanbul'a getirildi. Bugün naaşı Enver Paşa'nın bizim Hürriyeti Ebediye dediğimiz şehitlikte, yani Talat Paşa ile birlikte yatıyor. Atıf Kamçıl'la, Mithat Şükrü Bey'le, bunlar İttihat Terakki'nin önemli isimleri, kurucu isimleri. Ohrili Eyüp Sabri Bey'le programımızda bahsetmiştik. İzmir Valisi Rahmi Bey'le, bu da yine İttihatçı bir beyefendi. Hareket ordusunun kumandanı, aynı zamanda Osmanlı Sadrazamı ve Harbiye Nazırlığı yapan bir isim Mahmut Şevket Paşa ile beraber yatıyor Enver Paşa bugün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde. Nerede bu? İsterseniz lokasyon hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Belki bilmeyenler olur ya da nasıl ziyaret edilir bunu öğrenmek isteyenler olur. Bugün metrobüste çok kolay bir ulaşım sağlanabiliyor hocam bölgeye. Çağlayan Adliyesi'nin hemen arka tarafı. Çağlayan Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerinden izin alarak akşam saat 4.30-5'e kadar şehitliğe girip ziyarette bulunabiliyorsunuz. Yani giriş çıkış yasak değil. Gayet zaten güvenilir bir ortam. Hani gönül rahatlığıyla gidenler ziyaret edebilirler Enver Paşa'yı ve diğer önemli tarihi şahsiyetlerimizi.
Evet, bugün günahıyla sevabıyla gurbette şehit düşen, dolu dolu bir hayat yaşayan, bir kısa bir ömre birçok şey sığdıran Enver Paşa'dan bahsettik. Teşekkürler hocam katkınız için. Umarım dinleyenler istifa eder. Son söz eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Yani sizin de dediğiniz gibi hocam, 41 senelik bir hayatı var Enver Paşa'nın. Bu 41 seneye birçok olay sığdırıyor ve tarihe, Türk tarihine damga vuran isimlerden birini bugün konuştuk. Ruhu şad olsun. Program için teşekkür ederim. Bence keyifli bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bu programdan istifade ederler.
Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.